Ayrım 11.
Yaşlı kadının ayağı tampondan kaymıştı. Öteki iki kadın bir ara tekerleklerin altında onun başörtüsünün rüzgarda uçuşunu ve kınapla sıkıca bağlı beyaz dolaklar içindeki bacaklarını gördüler. Çıkınlı kadın korka korka eğilip baktı ve keskin bir çığlık atarak elleriyle gözlerini kapadı. Geride uzaklarda, yolun kıvrıldığı noktada rayların arasında kanlar içinde bir şey kıvranıp çırpınıyordu. Çıkınlı kadın yeniden keskin bir çığlık attı ve kendinden geçerek "Yetişin, kurtarın!" diye bağırmaya başladı. Öteki kadın "Boşuna bağırıp durma, artık hiç yararı yok!" dedi. "Tren çiğnedi ya onu!" Fal taşı gibi açılmış gözlerinde büyük bir dehşet okunan çıkınlı kadın "Evet öyle kardeş!" diye cevap verdi. Böyle bir şeye tanık olmak insanın tüylerini ürpertiyor. "Ey ulu tanrı baba, sırası mıydı şimdi bunun, oldu mu ya?" İkisi de son derece üzgün durumda bir süre konuşmadılar. Tren onu gerçekten çiğnediyse şimdi artık ölmüş olacak. Bir varmış, bir yokmuş dünyası bu. Daha az önce burada, yanımızda oturuyordu. Şimdi ise yerinde yeller esiyor. Şurası kesin ki onu evde bekliyorlar. Yaşlı kadının onu getireceği günleri iple çekiyorlar. Çuvalı taşırken istavroz çıkardığını söylüyordu. Tanrı'nın bir bağışı diye düşünüyor ve gerçekte eve ölümü sırtlayıp götürmekte olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Ey tüm kainatın gerçek sahibi ve hakimi sevgili yüce Tanrım! Şimdi bütün bir hafta rüyalarıma girecek bu. O yana doğru bakınca zavallıcığın hala kıvranıp çırpındığını görür gibi oluyorum. Kim bilir belki de hala yaşıyordur. Keşke treni durdursaydık. Ufak un çuvallı kadın, "Dursa ne olacak?" dedi. "Zaten kadın çiğnenince hemen ölmüştür. Hem yaşasa bile çok sürmez. Az sonra gene ölür. Başkasının binbir güçlükle kazandığı şeyden kendi çıkarına kâr sağladığı için Tanrı tuttu cezalandırdı onu. Sen de işittin. Yok pahasına almış. Fiyatı adam akıllı düşürtmüş ve bundan da sevinç duymuş." Kadınlar yine sustu. Hiç kımıldamadan put gibi oturdular. Sonra ikisi de aynı anda yaşlı kadının geride kalan çuvalına baktılar. Gözleri birbiriyle karşılaştı ve ürkerek bakışlarını kaydırdılar. Bu gece kesinlikle don olacak. Ufak çıkınlı kadın, "Evet," dedi, "vaziyet öyle gösteriyor. Geçen yıl Meryem ananın siyanet ve şefaat günlerinde kar yağmıştı," diye cevap verdi. Son istasyona az bir şey kalmıştı. Çuvalını usulca yaşlı kadının çuvalı üstüne koymak istedi. "Ne o, rahat değil misin? Dur hele, büyük çuvalı biraz kendime doğru çekeyim." "Yok yok, bırak kalsın." "İyi ama neden? Gel gel, onu azıcık çekeyim. Sen de bana daha yanaş." "Yok yok, ben sadece kendi çuvalcığımı onun üzerine koymak istiyorum. Koyacağım da." "Temiz çuvalın üzerine niye getirip koyacakmışsın onu? Görmüyor musun, seninki kirpas içinde." "Sana ne? Senin onun mu o, ha? Senin mi yoksa?" "Benim olduğunu falan söylemedim. Fakat ortada hiçbir neden yokken tertemiz çuvalı kirletmekle ne oluyor? Madem ki senin değil, öyle dırlanıp durma bakalım." Kadın çuvalını büyük çuvalın üzerine koydu ve sanki her iki çuval da kendininmiş gibi bir tavır takındı. Çıkınlı kadın sesini yükselterek, "Hay canı çıkasıca," dedi. "Ne diye üst üste koyuyorsun? Hemen indir aşağı, beni rahatsız ediyor." "Yavaş ol bakalım. Anlaşılan una sahip çıkmak istiyorsun sen." "Benim hiçbir şeye sahip mahip çıkmak istediğim yok. Ama görünüşe bakılırsa asıl sen sahip çıkmak istiyorsun. Dur sen, gideceğimiz yere hele bir varalım. Lafımı hep ağzıma tıkadığını, rahatça ağlayıp sızlamama bile engel olduğunu herkese bir bir anlatacağım. Eve koca bir çuval un götürüyor. Ama şükredip yetinir mi onunla? Gözü bir türlü doymak bilmez ki. Ölünün malını bile zorla ele geçirmek istiyor. Hemen indir onu diyorum sana. Yoksa alıp tekerleklerin altına atarım." Ve de çıkınlı kadın ufak çuvalı gerçekten aşağı fırlatmaya kalktı. Bunun üzerine öbürü öfkeyle onun saçlarına yapıştı. "Ya bir de bunu yapacaktın ha?" Küçük çıkınlı kadın cevap yerine iki eliyle rakibinin boğazına sarıldı. Bir iki elin zorlu sıkışı yüzünden adeta can çekişiyormuş gibi hırıltılar çıkarıyordu. Çaresiz kadının saçlarını bıraktı. Bir eliyle çuvalı sıkı sıkı tutup kendine doğru çekerken öbür eliyle de boğazını sıkan kıskaçtan kurtulmaya çalışıyordu. Oysa iki elinin yardımıyla kendini pekala kurtarabilirdi. Ama açgözlü kadın un çuvalını elinden kaçırmaktan korkuyordu. Tren yine büyük bir hızla yokuş aşağı inmeye başladı. Kavgacı kadınların oturdukları tahta bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Ayaklarının altında belli belirsiz görünen bir şerit, yani traversler titreşerek kayıp geçiyordu. Kadının gözleri yuvarlarından iyice fırladı. Kendisini boğan ellere engel olamıyordu. Unsuz kadın onu daha bir süre o vaziyette tuttu. Hatta kazandığı zaferin tadını çıkarmak için habire sarsıp tartakladı. Sonra birden rakibinin boğazını bırakıp büyük çuvalı çarçabuk kendisine doğru çekti. "Daha ister misin? Yetmediyse söyle de bileyim. Tuttuğum gibi vagondan aşağı fırlatırım seni alimallah. Leş kargası ne olacak? Kendi elindeki un yetmiyormuş gibi bir de kalkmış başkasınınkine el uzatıyor." Ufak un çuvallı kadın ağlamaya başladı. Bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ve bütün vücudu titreyerek, hiç değilse dedi, yarıcığını benim çuvalıma boşaltabilirdin. Daha demincecik söyledim ya, belki de zavallı insancık hala yaşıyordur. Ama elindekini başkasına kaptırmamak için yardım falan çağırmasını istemiyor zahir. Anladın mı pis mumdar, lanet karı. Öbürü hiç cevap vermedi ve sızlana sızlana ağlamasını sürdürdü. Uzaktan istasyonun su kuleleri görünüyordu. Ağlayan kadın yüzündeki yaşları sildi, birkaç kez gözlerini kırpıştırdı, sonra da yürek burkan hıçkırıklarla sarsılarak, hiç olmazsa dedi, 40 kilocuk ver sevgili. Hiçbir cevap alamadı. Yanındaki kadın heykel gibi kas katı kesilmiş, hiç kımıldamadan oturuyordu. Gözleri ileride bir noktaya dikilmiş, öyle bakıyordu. Elleri ise büyük beyaz çuvalı sanki kenetlenmişçesine sımsıkı tutuyordu. Tren durur durmaz vagondan aşağı atladı. Çuvalı çarçabuk havada döndürerek sırtına yükledi ve çevresine hiç bakınmadan hızla oradan uzaklaştı. Geride vagonda kalan kadınsa gözlerini üzgün üzgün kırpıştırıyor, yarım un çuvalına bakıp duruyordu. Yavaş yavaş dört bir yanı kaplamakta olan akşam karanlığında sırtında ağır çuvalıyla demir yolundan hızla uzaklaşan kadın, umulmadık bir anda elde ettiği bu tanrı bağışı karşısında gayretli gayretli ıstavroz çıkarıyordu. Örnek Başkan Vyacheslav Şişkov. Uçsuz bucaksız bozkırın göbeğinde bulunan köyümüze gönderilen yazılı hükümet buyruğunda tezelden bir köy kadınlarını kalkındırma derneği kurulması isteniyordu. Hiç kuşkusuz hemen kolları sıvayıp gerekli hazırlıkları yaparak adı geçen derneği kurduk. Fuyok'la Pahomova'yı da derneğin başkanı seçtik. Bu kadın çingene maşası gibi kara kuru, üstelik çok fitneci, şirret mi şirretti. Sözün kısası koklanacak çiçek değildi. Fuyok'la işe bütün kadınları erkekler aleyhine kışkırtmakla başladı. Bunun üzerine biz fakir köylülerin yaşamı zehir zıkkımı oldu. Köy kadınlarının huyu adam akıllı değişti. Sizin anlayacağınız huysuz, edepsiz birer mahluk olup çıktılar. Bütün gün boyunca ah sizi gidi içki düşkünleri, sizi gidi soysuz aşağılık lanet herifler, durun hele, hepinize pek yakında dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz sözlerinden başka bir şey duyulmaz oldu. Sözün gelişi, insan kendi nikahlı karısına aksırdığında çok yaşa ya da sofradan kalkarken boş bulunup afiyet bal olsun dese hemen şıp diye cevap hazırdır. Hadi çok söylenme de cehennem ol git başımdan. Sizin karşınızda babanızın köleleri yok artık. Evet. Hele bir de onlara özene bezene gerçeğin hiç de öyle olmadığını anlatmaya kalk, cevap yerine maşayı kaptığı gibi adamın ağzının ortasına indiriverir. Sonra da sanki etini koparmışlar gibi avazı çıktığınca yetişin, can kurtaran yok mu, dayaktan öldürecek bu herif beni diye bağırıp çağırarak çılgınlar gibi oradan oraya koşar. İyi ama çamaşır teknesinin başında dikilip durduğu sırada burnunun kendiliğinden kanayacağı tuttuysa dayaktan adam öldürülüyor diye ortalığı birbirine katmanın ne alemi var? Başkan Fuyok'la Pahomova birçok kocayı mahkemeye şikayet ederek bunların ellerinden gelse karılarını bir kaşık suda boğmaya kalkacaklarını, hatta birinin karısını döve döve kötürüm ettiğini bildirdi. Sonunda ne oldu dersiniz? İşin aslına bakılacak olursa bizim sulh hukuk mahkemelerine mahkeme demeye 1000 tanık ister. Kadınlar tombul ve kırmızı yanaklarından handice kan damlayacak kadar sağlıklı bir görünüm içinde geldiler duruşmaya. Buna karşılık erkeklerin hepsinin yüzü gözü şiş ve yara bere içindeydi. Üstelik içlerinden biri enik onu topallıyordu. Kanıtların böylesine göze batacak bir biçimde ortada bulunmasına karşın erkeklerin tüm hakkında hapis ve para cezasına çarptırılma kararı alındı. Evet, yine kadının fendi. Bu korkunç baskı ve sindirme harekatı güze değin sürdü. Güzün Fuyok'la Pahomova kente atandı. Çünkü çok kafalı bir kadındı. Okuma yazma da biliyordu. Köyün kadınları bitip tükenmek bilmeyen ahlamalar, oflamalar ve gözyaşları arasında onu kente uğurladılar. Erkeklerse büyük zafer sevinci içinde söylenip duruyorlardı. Sizi saçı uzun, aklı kısa yaratıklar, artık saltanatınızın sonu geldi işte. Bakalım şimdi kimi başkanlığa seçeceksiniz? Topunuzun köküne kibrit suyu. Biri başkanlık yapamayacağını söylüyor, öteki istemiyor, üçüncüsü ise korkuyordu. Bu yüzden hiç kimse seçilmedi. Oysa ilçe merkezinden seçim yapılması için birkaç kez buyruk geldi. Bunun üzerine kafa kafaya verip düşündük taşındık. Durun yahu dedik, bu kez de başkanlığa bir erkek seçelim. Köy muhtarı değirmenci ilginç bir öneride bulundu. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bizim köyümüz bütün ilçenin en sonunda yani cehennemin bucağında bulunmaktadır. Gerimizde tüm çevre yüzlerce vers, dipnot, vers 1067 metre. Uzanıp giden bozkır ve batakla kaplı. Çünkü buraya şeytan bile gelmez. Madem ki durum böyle, hadi biz de Nastasya'yı seçelim. Zaten onun da adı yarı yarıya kadın adı sayılır. Nastasya çekingen bir tavırla, vallahi dedi, bu fikrinize karşı herhangi bir itirazım yok. Doğrusunu isterseniz ben çoktan razıyım. Adım da çok uygun görünüyor. Yalnız sonunda başıma bir işmiş gelmesi. Efendim, nasıl iş yani? Bırak Allah'a sen. Ayda bir kez bir kağıtçık imzalamaktan ne çıkar? Adını okunmayacak bir biçimde yazarsın, olur biter. Mesele imzanın okunaklı olup olmamasında değil. Yalnız bilmem nasıl söyleyeyim. Yani sadece demek istiyorum ki ya biri patadadak çıkıp gelirse? Ne dersiniz kardeşlerim? Yeni görevine atanmasını kutlamak için Nastasya'ya hep birlikte 5 paatçuk, dipnot, put 16 kilo 38 gram, un verelim mi? Ya da en iyisinden bir çeyrek kova, dipnot, kova 12 litrelik ölçü birimi, vodka, tamam mı? Böylece o andan itibaren Nastasya Köy Kadınlarını Kalkındırma Derneği Başkanı oldu. Erkekler için artık rahat bir hayat başladı. Kadınlarınsa yüzlerinden düşen bin parça oluyordu. Derken o sıralarda görev gezisinde bulunan hükümet komiserlerinden biri ansızın çıka geldi. Hem de doğrudan doğruya köy muhtarı değirmenci Vavila Çetvergov'un kapısına dayandı. Kısa bir hoşbeşten sonra soru üstüne soru sormaya başladı. Bu ne, şu nasıl, niçin burada hala bir okuma odası yok, gençlik örgütü neden kurulmamış, köy kadınlarını kalkındırma derneği iyi çalışıyor mu? Vavila pancar gibi kızararak, sayın yoldaş dedi. Bizimle oturup bir bardak çay içmenizden büyük onur duyacağız. Derneğimiz çok iyi çalışıyor. Doğrusu bundan iyisi can sağlığı. Dernek başkanı Nastasya Sokovora da yoldaş. Görevini usulüne uygun partinin buyurduğu gibi, yani kusursuz eksiksiz en iyi bir biçimde yapıyor. Kendisiyle bir görüşebilir miyim? Ne yazık ki imkanı yok. Dediklerine göre şu sırada lohusa yatağında yatıyormuş. Galiba bebek ölü doğmuş. Öyleyse gidip kendisine geçmiş olsun diyeceğim. Nerede oturuyorum? Vavila'nın yüreği duracak gibi oldu. Koca göbeği büzülüp içine çekildi. Olmaz yoldaş, olmaz. Onu göremezsiniz. Sahi sizin adınız neydi? Başkan köyden çok uzakta ormanda oturuyor. Söylenenlere bakılırsa orada açlıktan gözleri dönmüş azgın kurtlar kol geziyormuş. Bir erkek kurtla bir dişi kurt, yani sizin anlayacağınız azılı bir çift. Fakat komiserin bütün şeytanlığı üzerindeydi. Yine de kendisiyle konuşmak istiyorum diye kesip attı. Vavila karısına adeta fısıldarcasına aman bana bir çare dedi, başım dertte. Ve hemen ardından dışarı fırlayıp koşar adım köyün sokaklarını aşınlamaya başladı. Bütün kulübeleri teker teker dolaştı. Ne olurdu kadınlardan biri çıkıp sadece yarım saatçine başkan olmayı kabul ettiğini bir söyleyiverseydi. Vavila gidip Nastasya Sikovara'ya saldırdı. Bütün öfkesini ondan çıkarmak ister gibi açtı ağzını, yumdu gözünü. Seni gidi kas kafalı, sersem budalı, uyuz herif. Kadın işine burnunu sokmakla iyi halt ettin doğrusu. İşte şimdi gerçekten karı oldun. Hadi durma, her şeyi büsbütün berbat etmemek için düş peşime bakalım. Kentten biri geldi, seninle görüşmek istiyor. Nastasya paniğe kapılarak dört bir yanına ürkek ürkek bakındı. Vay canına, şimdi hapı yuttum işte, ben ormana kaçıyorum. Sonra telaşla kapıya koştu. Vavila onu alaya alarak, ben ormana kaçıyorum dedi. Duyduk duymadık demeyin, ben ormana kaçıyorum. Sonra yakasına yapıştı. Koca budala, sadece defterleri görmek istiyorum. Eğer bir de kadınları çağırtıp bir araya toplarsa, iş daha sarpa saracak demektir. Hemen şu kızıl sakalını kes, hadi durma, fırla. Hay canı çıkasıca mıymıntı herif. Nastasya bir saat sonra tam bir Nastasya olup çıkmıştı. Başörtüsünü düzgün bir biçimde karısı bağladı. Kadıncağız bu işe gülmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğini bilemiyordu. Neşesi iyice yerine gelen değirmenci, böyle daha güven verici olur dedi. Galiba komiserin gözü iyi görmüyor. Tanrı'ya şükür. Sesin de tıpkı kadın sesini andırıyor. Şimdi beni dinle. Darya yenge, onun göğsüne tıka basa çaput maput bir şeyler dolduruver. Evet evet, nahoraya. Güzel oldu doğrusu. Tıpkı sahibi gibi. Bu sarafan, dipnot, sarafan Farsça kökenli Rusça sözcük. Köylü kadınların giydiği kollu ya da kolsuz uzun giysi. Ayrıca 14. 17. yüzyıllar arasında erkeklerin giydiği bir çeşit uzun kaftan anlamına da gelmektedir. İçinde seni kim görse hemen evlenmeye kalkar. Hadi gidelim artık. Yalnız şu ağlamakla asık suratını bir an önce değiştirmeye bak. Yoksa bir çuval inciri berbat edersin. Şöyle sevimli bir surat takın canım. Yüzüne bir incelik, bir tatlılık, bir şirinlik ver bakayım. Başkan Nastasya elindeki defterlere bakarak görev gezisinde bulunan hükümet komiserine bir rapor sundu. Konuşurken kekeliyor, dili dolanıyor, sesi titriyor, parmakları heyecandan tutmaz oluyor, elindeki defterler bir oraya bir buraya kayıyordu. Değirmencinin yüzü isim günü kutlanan bir çocuğunki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Ağzı kulaklarına vararak, demedim mi ben dedi, görüyorsunuz her şey gayet tıkırında yoldaş. Başkanımız çok becerikli, tuttuğunu koparan, azimli, gayretli, hanım hanımcık bir kadındır. Görevini her zaman usulünce partinin buyurduklarına tıpı tıpına uygun yapar. Mutsuz bir doğum yaptığınız söyleniyor. Nastasya büyük bir telaş içinde yok yok dedi ve başörtüsünü yüzünü iyice çekti. Bizim burada bütün doğumlar usulüne uygun bir biçimde olur. Yani aileye mutluluk getirir. Hayır hayır, ben bu sözlerimle sadece sizi kastetmekteyim. Değirmenci hemen lafa karıştı. Bağışlamanızı dilerim. Size durumu açıklarken ters bir yorumda bulunmuşum. Yani demek istiyorum ki size sözünü ettiğim kadın başkası. O kadın gerçekten ölü bir çocuk doğurdu. Evet, durum bu. Komiser ansızın pencereyi açtı ve sokağa seslendi. Hey anacıklar, ikiniz de biraz içeri gelin hele. Birdenbire Nastasya'yı boynundaki şalın altında kızıl sakalın yeniden biter gibi olduğunu sandı. Bu sırada kulübeye iki çakır keyif kadın girdi. Banyodan sonra güzel görünmek için yüzlerine biraz düzgün sürmüşlerdi. Komiser kadınlara ne var ne yok anacıklar diye sordu. Köy kadınlarını kalkındırma derneği başkanından hoşnut musunuz? Nastasya korkusundan inleyerek masanın kenarına sıkı sıkı yapıştı. Hande ise burunlarına girecekmiş gibi kadınlara sokulan değirmenci sesini alçaltarak ne olur dedi, bizi bu zor durumdan kurtarın, canımın içi gözümün nuru hanımlar. Bu arada şişmanca olanının geniş ve dolgun kalçalarını hafif hafif okşamayı da ihmal etmedi. Kadınlar çevrelerine şuh bakışlar fırlatarak ha bizim başkanımızı mı soruyorsunuz diye gülüştüler. Saçlı sakallı bir başkan işte. İsterseniz şimdi size. Nastasya sapsarı oldu. Ellerini birbirine vurdu. Kemküm etmeye başladı. Neredeyse teslim bayrağını çekecekti. Fakat değirmenci hemen imdadına yetişti. Kadınların üzerine hışımla yürüyerek çabuk defolun buradan diye bağırdı. Sizi gidi ay yaş domuzlar. Bunlar köyün alukları sevgili yoldaş. Üstelik bir de yaşlarına bakmadan bir güzel kafayı tütsülemişler. Defolun. Fakat iki kadın kediler gibi kabarıp Vavila'nın üzerine atıldılar. İkisi de cıyak cıyak bağırıyordu. Ah şişko aç gözlü köpek. Senin muhtarlığın falan bize vız gelir. Hem öğütme parasını ne haklı iki kapik fazla alırsın bizden? Hadi söylesene, bu yaptığın yakışık alır mı ha? Tuu, yazıklar olsun sana, gidi koca şeytan seni. Sözüme kulak versen de kentli yoldaş. Şimdi bütün gerçeği anlatacağız. Bu adam canavarın tekidir. Bütün kötülükler onun başının altından çıkar. Böyle bir muhtardır o. Tuu, yazıklar olsun sana koca şeytan. İşte bu gul yabani köy kadınlarını kalkındırma derneğine kızıl saçlı bir köylüyü getirip oturttu. Komiser şaşkına dönerek... Nasıl dedi? İşte başkanınız burada ya. Tuu sana koca şeytan dediler. Bu şiş göbek anlaşılan o sırada en sıkı fıkı dostlarından birini tutup getirmiş. Kadın başkanın yerini işte bu köylü aldı. Birden Nastasya dehşete kapılarak acı bir feryat kopardı ve boylu boyunca yere yıkıldı. Komiser büyük bir gayretkeşlikle bayıldı diye bağırdı. Çabuk su getirin. Kadınlar hemen Nastasya'nın üzerine atıldılar. Çarçabuk bluzunu çekip çıkardılar. Aman tanrım, göğüs möğüs yok, sırf çaput. 10 gün sonra ilçe merkezinden gelen buyruk gelince yeni seçimler yapıldı. Biri köy kadınlarını kalkındırma derneği, öbürü ise köy muhtarlığı için. Vyacheslav Şişkov'un kısa yaşam öyküsü. Vyacheslav Yakovleyevich Şişkov, 1873 yılında Tver iline bağlı Biyezetsk'te doğdu. Hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. Yıllarca önce kendisine biyografik bir soru yöneltene gönderdiği mektupta, halen kükürtlü kaplıca banyo salmakta olduğu için bu konuda bir yanıt veremeyeceğini üzülerek bildirmişti. Vyacheslav Şişkov uzun yıllar Sibirya'da yaşadı. İlk yapıtlarında yakutlarla tunguzların, Sibirya'daki çeşitli kavimlerin, gezginlerin, hac yolcularının, kaçak dolaşan suçluların yaşamını anlattı. 1920 yılında Köylücük adlı komedisiyle kendini gösterdi. Birçok mizah hikayeleri yazdı. İlgi ve bakımdan yoksun, başıboş çocukların yaşamı üzerine Göçmen Kuşlar adlı bir roman yazdı. İlk yapıtları Tayga 1916, Çuski Ailesi 1918, Karanehir 1933. Karanehir ve ölümünden az önce tamamlayabildiği 3 ciltlik Yemelyan Tukacov adlı yapıtı Rusya'da ve dünyada tanındı. 1938'den 1945'e değin 7 yıl bu yapıtı için çalıştı. 1945 yılı sonlarına doğru Moskova'da öldü. Ufak bir yanlışlık. Mihail Zoshchenko. Son günlerde sulh hukuk mahkemelerine verilen doktorların sayısı bir hayli kabarık. Bakıyorsunuz, biri kirli elleriyle ameliyat yapmış, öbürü ameliyat sırasında gözlüğünü yitirmiş. Acaba hastanın karnında mı unuttum diye zavallının bütün bağırsaklarını dışarı çıkarıp aramış ama bir türlü bulamamış. Bir başkası da bir hanımın kesilmesi gereken bir yerini kesmeyip başka bir yerini kesmiş. Hiç kuşku yok ki bütün bunlar uygar bir ülkeye yakışan şeyler değil. Bu gibi doktorları ağır ceza mahkemelerine verip analarından emdiği sütü fitil fitil burunlarından getirmek gerek. Oysa biz de böyle doktorları doğrudan doğruya sulh hukuk mahkemesinde yargılıyorlar. Neyse uzatmayalım. Ünlü doktor Yegoriç hakkında ne hüküm verilecek ona bakalım. Rijabov adında bir kamyon şoförü vardı. İri yarı güçlü kuvvetli bir adamdı. Derken bir gün hastalanıp yatağa düştü. Karısına hiçbir zahmet ve harcamadan kaçınmayıp kendisi için en iyi ve en ünlü doktoru çağırtmasını söyledi. Kadıncağız para gidecek diye üzüntüsünden epeyce ağladı ama hastaya herhangi bir itirazda bulunmadı. Doktoru çağırdı. Ufak tefek, sıska ama çok usta bir doktordu gelen. Hastanın karnına baktı, gerektiği gibi elleyip yokladıktan sonra ''Ne saçma şey'' dedi. ''Böyle önemsiz ufak bir şey için koskoca ünlü bir doktoru tedirgin etmek yakışık alır mı hiç?'' ''Kocanız yemeği biraz fazla kaçırmış. Bir lavman yapılsın. Yemek olarak her gün bir piliç yesin.'' Bunları söyledikten sonra hastayı üzgün ve morali bozuk bir halde bırakarak çıkıp gitti. Hasta ''Ah'' dedi, ''bir şeycikler demem. Dilerim Tanrı'dan bütün vücuduna derin ağrılar saplansın. İnim inim inletsin seni.'' Böyle koca karı ilaçları yazmanın gereği var mı şimdi? Hangi çağda yaşıyoruz yahu? Babam bile ömrü boyunca koca karı ilacı nedir bilmedi. Hasta akşama değin üzüntüsünden kendi kendini yedi. Akşamleyin karısına Malaya Ohto sokağında oturan ünlü Yegoriç'i getirtmesini emretti. Yeni bir harcama kapısı açılması kadıncağızı elbette ki pek üzdü. Bununla birlikte hiç üzüldüğünü belli etmedi. Bir arabaya binerek doğruca ünlü, doğrusunu isterseniz alaydan yetişme doktora gitti. Gelmesi için yalvar yakar oldu ona. Bir süre nazlandı doktor, gitmek istemedi. İlginç bir mazeretle oyalıyordu kadını. Ünlü doktorun kocanızı görmesinden sonra bir daha ne diyor oralara kadar sürteyim? Benim yüksek öğrenimim yok, ancak kötü bir reçete yazabilirim. Bu yüzden onca yolu tepmemin gereği yok. Böylesi nazlanmalardan sonra ücretinin ne olacağı, para ve yiyecek olarak kendisine ne verileceği konusunda görüşüp sonunda gitmeye razı oldu. Eve gelince hastanın vücuduna elini bile sürmedi. Vücudun diyordu, bu işin hiç ilgisi yok. Vücuda elle dokunulsa bile bununla hastalık iyileşmez ki. Öteki doktorun yazdığı reçeteyi inceledikten sonra acı bir gülümsemeyle hastaya dönerek, ''Ben sağlıklıyım, rahmetli babam da sağlıklıydı.'' sözlerini içeren bir pusula yazıp bunu yutmasını söyledi. Hasta bütün söylenenleri dikkatle dinledi. Neden sonra başını üzüntüyle sallayarak, ''Ah'' dedi, ''olmaz. Ben hiç yazı yazmasını bilmem. Okumam yazmam yok benim. Yalnız soyadımı yazabilirim. Acaba bu yetmez mi?'' Yegoriç hayır diye yanıtlarken kaşlarını çattı. Öfkeyle bıyıklarını çekti. Hayır, yalnız soyadı yetmez. Soyadı sadece kol ve bacak kopmasına karşı iyidir. Ama karın için tam bir pusula gerek. Hasta korkuyla, peki şimdi ne yapayım ben diye sordu. Acaba benim yerime siz yazamaz mısınız? Hadi ne olur siz yazınız. Yegoriç, ben dedi sizin hatırınız için memnunlukla yazardım ama gözlüğümü evde unutmuşum. Pusulayı akrabalarınızdan ya da tanıdıklarınızdan birine yazdırın. Bunun üzerine evin kapıcısı Andron'u çağırdılar. Derken Andron çıka geldi. Önce alacağı ücreti saptadı, sonra bir kurşun kalem istedi, kağıdı da kendisi buldu, yazmaya koyuldu. Bir saat yazdı, iki saat yazdı. Alnından şakır şakır ter boşandı. Sonunda pusulanın yazılması da bitti. Ben sağlıklıyım, rahmetli babam da sağlıklıydı. 6 numaralı evin kapıcısı Andron. Yazıyı hastaya uzattı. O da güç hali neredeyse boğula boğula pusulayı yuttu. Yegoriç coşkun minnet ve sevgi gösterileri arasında orada bulunanların hepsiyle vedalaştıktan sonra çıkıp gitti. Ama pusulayı hastanın kendisi yazmadığı için tedavinin olumlu bir sonuç vermesini garanti edemeyeceğini söylemekten de geri kalmadı. Hastanın neşesi yerine gelmişti. Hatta biraz yemek bile yedi. Bütün bunlara karşın o gece öldü.